108. Yargıç. Hatırlanacağı gibi Başrahip Busoni ve Nortier ölünün odasında baş başa kalmış ve yaşlı adam ve başrahip genç kızın bedeninin etrafında toplanmışlardı. Belki başrahibin dindarca yüreklendirmeleri, belki sevecen merhameti, belki de ikna edici sözleri yaşlı adamın yeniden cesaretlenmesini sağlamıştı. Çünkü rahiple görüşmeye başladığı andan beri İçini kaplayan umutsuzluktan sıyrılmış olan Nortier, Valentine'ı ne kadar sevdiğini hatırlayanlara çok şaşırtıcı gelecek bir boyun eğişin, sükunetin belirtilerini sergiliyordu. Monsieur de Villefort, ölüm sabahından beri yaşlı adamı hiç görmemişti. Bütün ev yenilenmiş, kendisi için yeni bir oda uşağı, Nortier için yeni bir hizmetkar bulunmuştu. Ayrıca iki yeni kadın Madame de Villefort'a hizmet ediyorlardı. Kapıcısından arabacısına kadar bu lanetli evin farklı sahipleri arasına katılan ve ev sahiplerinin arasındaki oldukça soğuk ilişkilere mesafe koyan yeni yüzler belirmişti. Zaten ceza mahkemesi duruşmaları 3 gün sonra başlıyordu ve çalışma odasına kapanmış olan Villefort, Kedrus'un katiline açılmış davanın ayrıntılarını inceliyor, yoğun bir tempoda çalışıyordu. Bu dava, Monte Cristo Kontu'nun parmağının olduğu tüm davalar gibi Paris'te büyük yankı uyandırmıştı. Kanıtlar yeterli değildi çünkü ölmek üzere olan bir kürek mahkumu eskiden aynı zinciri paylaştığı bir arkadaşını suçluyordu ve bu suçlamanın nedeni bir kine ya da bir intikama dayanıyor olabilirdi. Sadece savcının kararını etti. Kraliyet savcısı sonunda Benedetto'nun suçlu olduğuna dair korkunç bir kanıya varmıştı. Ve bu zorlu zaferden, buz tutmuş yüreğinin tellerini biraz olsun titretecek tek şey olan öz saygısının hazlarından birini yaşamak için yararlanacaktı. Villefort, yoğun çalışmaları sayesinde işleri tamamlanmak üzere olan bu dosyasının diğer davalardan önce ele alınmasını istiyordu. Ayrıca duruşmaya katılmak isteyecek kişilerin yoğun taleplerinden uzak durmak için soruşturmayı her zamankinden daha gizli yürütüyordu. Ve Valentine'ın defnedilmesinden bu kadar kısa süre sonra ailenin acısı bu kadar tazeyken de olsa babanın görevine yani kederini yatıştıracak tek oyalanma yöntemine sıkı sıkıya sarılmasına kimse şaşırmıyordu. Bir keresinde Bertuccio'nun babasının adını söylemek üzere Benedetto'yu ikinci kez ziyaret ettiği günden bir gün sonra pazar akşamı tıpkı değneğiyle en yüksek haşhaş saplarına vuran Tarquinius gibi bastonuyla geride kalan mevsimde parıldayan çiçeklerin, ağaçlık yollar boyunca hayaletler gibi uzanan gülhamitlerin uzun ve ölgün saplarına darbeler indirerek, yorgunluktan tükenmiş, karamsar ve aklından hiç çıkmayan bir düşünceyle iki büklüm olmuş bir halde konağın bahçesinde dolaşırken babasını fark etmişti. Birçok kez aynı ağaçlık yoldan bahçenin dibindeki terk edilmiş araziye bakan parmaklığa kadar gitmiş, yine aynı yoldan, aynı ahenkli adımlarla ve aynı tempoyla geri dönmüştü. O sırada pazar ve pazartesi günlerini annesinin yanında geçirmek üzere yatılı okuldan gelmiş oğlunun gürültü çıkararak oyun oynadığı eve gözlerini istemsizce çevirdi. O anda açık pencerelerden birinde hala sıcak olan güneşin ölmek üzere olan çan çiçeklerini ve balkonu kaplayan kırmızılaşmış sarmaşıkları selamlamaya gelen son ışınlarının keyfini çıkarmak için koltuğunu pencerenin kenarına getirtmiş olan Monsieur Nortier'i gördü. Yaşlı adamın gözleri Villefort'un tam seçemediği bir noktaya sabitlenmişti. Nortier'in gözleri öylesine vahşi, öylesine kinli, öylesine ateşli bir sabırsızlıkla bakıyordu ki çok iyi tanıdığı bu yüzün yansıttığı her duyguyu anlayabilen kraliyet savcısı bu deli bakışların kime yöneldiğini anlamak için gidip geldiği düz hattın dışına çıktı. Bunun üzerine dallarında daha şimdiden hiç yaprak kalmamış ıhlamur ağaçlarının altında Madame de Villefort'u gördü. Karısı ara sıra plastik topunu hiç umursamadan salondan bahçeye doğru yollayan oğluna gülümsemek için okumaya ara verdiği kitabıyla bir ağacın altına oturmuştu. Villefort'un benzi soldu çünkü yaşlı adamın ne demek istediğini anlıyordu. Nortier hep aynı noktaya bakıyordu ama aniden bakışları kadından kocasına yöneldi ve hedef değiştirdiği için biraz olsun yumuşasa da tehditkar ifadesinden hiçbir şey kaybetmeyen, alev saçan bakışlara bu kez Villefort maruz kaldı. O sırada bu zihinsel çatışmanın başının üstünden geçen çapraz ateşin farkında olmayan Madame de Villefort, topunu elinde tuttuğu oğluna bir öpücük karşılığında gelip alması için işaret yapıyordu. Ama Edward annesine uzun süre yalvarttı. Muhtemelen annenin öpücüğünü kaybedeceği zamanı telafi edecek bir ödül olarak yeterli bulmuyordu. Nihayet kararını verip pencereden güne bakanların ve katmerli papatyaların arasında sıçradı ve alnı ter içinde kalmış bir halde Madame de Villefort'a doğru koştu. Çocuğun alnını kurulayan Madame de Villefort, o nemli fil dişi beyazlığı öptükten sonra Edward'ı bir elinde topu, diğer elinde birkaç şekerle geri gönderdi. Yılanın karşısındaki kuş gibi anlaşılmaz bir çekim gücüne kapılmış olan Villefort, eve yaklaştıkça Nortier'in kendisini izleyen bakışları daha aşağıya yöneliyor ve Villefort yaşlı adamın göz bebeklerinin akkor halini almasıyla kendi yüreğinin derinliklerinin yanıp kavrulduğunu hissediyordu. Gerçekten de bu bakışlarda hem çok ciddi bir sitem hem de korkunç bir tehdit okunuyordu. Bunun üzerine Nortier göz kapaklarını ve gözlerini oğluna unuttuğu bir yemini hatırlatırcasına gökyüzüne doğru çevirdi. ''Tamam Monsieur'' diye yanıtladı avlunun kenarındaki Villefort. ''Tamam, bir gün daha sabredin. Söylediğimi yapacağım.'' Bu sözler karşısında sakinleşen Nortier, gözlerini kayıtsızca başka yöne çevirdi. Villefort içini daraltan redingotunun düğmelerini çözüp solgun elini alnına götürdü ve çalışma odasına döndü. Gece soğuk ve sakin geçti. Evde herkes her zamanki gibi yatmış ve uyumuştu. Sadece Villefort her zamanki gibi diğerleriyle aynı saatte yatmamış ve sorgu hakimlerinin dün yaptığı son sorgulamaları, tanıkların ifadelerini incelemek, şimdiye kadar hazırladıkları içinde en iddialı ve en başarılı suçlamaya iyice netlik kazandırmak için sabah 5'e kadar çalışmıştı. Ertesi gün ceza mahkemesi duruşması başlayacaktı. Villefort o pazartesi günün solgun ve kasvetli bir şekilde doğduğunu gördü. Mavimtırak gün ışığı kağıdın üzerinde kırmızı mürekkeple yazılmış satırları parıldatıyordu. Lambası son nefesini verirken bir an uykuya dalan kraliyet savcısı, fitilin çıtırtılarıyla uyandığında parmaklarının kana daldırılmış gibi nemli ve kırmızılaşmış olduğunu fark etti. Penceresini açtığında turuncu renkli bir şeridin uzakta gökyüzünde yayıldığını ve ufukta siyah bir leke gibi beliren ince uzun kavakları ikiye böldüğünü gördü. Kestane ağaçlarıyla çevrili parmaklığın ötesindeki yabani yonca tarlasında bir çayır kuşunun göğe doğru yükselirken duru bir sesle söylediği sabah şarkısı duyuluyordu. Şafağın nemli havası Billford'un aklını başına getirdi ve hafızasını tazeledi. ''Her şey bugün olup bitecek.'' dedi kendi kendini toparlamaya çalışarak. ''Bugün adaletin kılıcını elinde tutan adam suçluların olduğu her yere darbeler indirecek.'' Bunun üzerine bakışları istemeden dün yaşlı adamı gördüğü çıkıntılı pencereye yöneldi. Perde kapalıydı. Yine de babasının gözlerindeki alev hafızasında o kadar netti ki bu kapalı pencereye sanki açıkmış gibi baktı ve tehditkar yaşlı adamı bir kez daha görür gibi oldu. ''Tamam'' diye mırıldandı. ''Tamam, için rahat olsun.'' Başını göğsüne doğru eğerek çalışma odasında birkaç tur attı. Ardından uyumaktan ziyade yorgunluk ve çalışma yüzünden iliklerine işleyen soğukla katılaşmış bedenini gevşetmek arzusuyla giyinik halde bir kanepenin üzerine uzandı. Yavaş yavaş herkes uyandı. Villefort çalışma odasından evin hareketlendiğini, eve yaşam dolduğunu belli eden ve peş peşe gelen gürültüler duydu. Kapılar açılıp kapanıyor, hizmetçisini çağıran Madame de Villefort'un çıngırağının çınlaması, Edward'ın insanı her zaman neşeyle uyandıran ilk çığlıkları duyuluyordu. Villefort da çıngırağın ipini çekti. Yeni oda uşağı elinde gazetelerle içeri girdi. Gazetelerin yanı sıra diğer elinde bir fincan sıcak çikolata vardı.
''Bana ne getirdiniz?'' diye sordu Villefort.
''Bir fincan sıcak çikolata.''
''Ben böyle bir şey istemedim. Benim bu sabah ne yapacağımla kim bu kadar ilgileniyor?''
Madame bana Monsieur'un bugünkü cinayet davasında hiç kuşkusuz uzun konuşacağını ve gücünü toplamaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Ve uşak fincanı kanepenin yanında duran ve diğerleri gibi kağıt dolu masaya bırakıp çıktı. Villefort bir an karamsarlıkla baktığı fincanı sinirli bir hareketle eline aldı ve sıcak çikolatayı bir dikişte içti. Adeta bu içeceğin ölümcül olmasını ve kendisine dayatılan ölmekten daha güç bir görevden kurtulması için ölümü davet etmesini umuyordu. Ardından ayağa kalktı ve onu o anda gören birinin dehşete kapılacağı bir gülümsemeyle odasında dolaşmaya başladı. Sıcak çikolata zararsızdı ve Wilford hiçbir rahatsızlık hissetmedi. Kahvaltı saati geldiğinde Monsieur de Wilford masada yoktu. Uşağı odaya döndü. ''Madam saatin 11 olduğunu ve duruşmanın 12'de başlayacağını Monsieur'e bildirmemi istedi.'' dedi.
''Peki ya sonra?''
''Madam giyindi. Dışarı çıkmak için hazır bekliyor ve Monsieur'e eşlik edip edemeyeceğini soruyor.''
''Nereye gitmek için?''
''Adalet Sarayı'na.''
''Orada ne yapacakmış?''
''Madam bu duruşmaya katılmayı çok istediğini söylüyor.''
''Şuraya bakın.''
dedi Wilford biraz ürkütücü bir vurguyla.
''Demek bunu istiyor.''
Uşak bir adım gerilerken, ''Monsieur tek başına çıkmak istiyorsa bunu madama ileteceğim.'' dedi. Bir an sessiz kalan Wilford, üzerinde simsiyah sakalının belirdiği yanağını kaşıyordu.
''Madama onunla konuşmak istediğimi ve ona beni kendi odasında beklemesini rica ettiğimi söyleyin.''
''Peki, Monsieur.''
''Ardından beni tıraş etmek ve giyinmeme yardımcı olmak için geri gelin.''
''Derhal.'' Gözden kaybolduktan kısa süre sonra geri gelen uşak Wilford'u tıraş etti. Gösterişli siyah takım elbisesini giymesine yardımcı oldu. İşini bitirdiğinde, ''Madam, Monsieur hazır olduğunda kendisini odasında beklediğini söyledi.'' dedi.
''Geliyorum.''
Dosyalarını koltuğunun altına, şapkasını eline alan Wilford karısının odasına yöneldi. Kapıda bir an durup solgun alnından akan teri mendiliyle sildi. Ardından kapıyı itti. Bir pufa oturmuş Madame de Wilford, genç Edward'ın daha okumasını bitirmeden parçalara ayırarak eğlendiği gazeteleri ve broşürleri sabırsızlıkla karıştırıyordu. Çıkmaya hazırdı. Bir koltuğun üzerindeki şapkası kendisini bekliyordu. Eldivenlerini giymişti. ''Ah, siz misiniz Monsieur?'' dedi rahat ve sakin bir tonda. ''Tanrım, ne kadar solgun görünüyorsunuz Monsieur. Demek bütün gece çalıştınız. Peki neden bizimle kahvaltı etmeye gelmediniz? Beni götürecek misiniz? Yoksa Edward'la birlikte mi gideceğim?'' Madame de Villefort, görüldüğü gibi bir yanıt almak için sorularını çoğaltmıştı. Ama Monsieur de Villefort, tüm bu sorular karşısında bir heykel gibi soğuk ve sessiz kaldı.
''Edward,'' dedi Villefort çocuğa buyurgan bir bakış yönelterek. ''Dostum, gidip salonda oynayın. Annenizle konuşmam gerek.''
Madame de Villefort bu soğuk tavırlar, bu kararlı ses tonu, bu söze giriş niteliğindeki hazırlık karşısında titredi. Başını kaldırıp baktığı annesinin Monsieur de Villefort'un talimatını onaylamadığını gören Edward, kurşun askerlerini kafalarını koparmaya devam ediyordu.
''Edward!''
diye bağırdı. Sesi çocuğu halının üzerinde sıçratacak kadar sertti.
''Beni duymuyor musunuz? Hadi çıkın!''
Böyle bir tavra pek de alışık olmayan çocuk ayağa kalktı. Yüzünün korkudan mı yoksa öfkeden mi solduğunu anlamak zordu. Babası yanına gidip onu kollarına aldı ve alnını öptü.
''Hadi oğlum, git.''
Edward dışarı çıktı. Monsieur de Villefort kapıya gidip sürgüyü çekti. ''Aman Tanrım!'' dedi kocasının ruhunun derinliklerine bakan ve Wilford'un duyarsızlığı karşısında gülümsemesi dudaklarında donup kalan genç kadın. ''Neler oluyor?''
''Madam, her zaman kullandığınız zehri nerede saklıyorsunuz?''
dedi karısıyla kapı arasında duran ve söze giriş yapmadan açıkça konuşmaya başlayan kraliyet savcısı. Tepesinde dolaşan ve çizdiği ölümcül halkaları giderek daraltan bir çaylığın tehdidi altındaki bir çayır kuşu nasıl hissederse Madame de Villefort da öyle hissediyordu. Yüzü bembeyaz olmuş Madame de Villefort'un göğsünden ne bir çığlığa ne de bir iç çekişe benzeyen boğuk, çatlak bir ses çıktı. ''Monsieur,'' dedi, ''ne demek istediğinizi anlayamıyorum.'' Ve zaten korkusu doruk noktasına çıktığı için, kuşkusuz ilkinden daha şiddetli bir korku nöbetiyle sofadaki yastıkların üzerine yığıldı.
''Size kayınpederim Monsieur de San Meran'ı, kayınvalidemi, Baroi'yi ve kızım Valentine'ı öldürdüğünüz zehri nerede sakladığınızı sordum.''
''Ah, Monsieur,'' diye haykırdı ellerini birleştiren Madame de Villefort, ''Siz neler söylüyorsunuz?''
''Bana soru sormak yerine cevap vermelisiniz.''
''Kocaya mı yoksa savcıya mı?''
''Savcıya madam, savcıya.''
Bu kadının tüm bedeninin titremesi, solukluğu, bakışındaki endişe ürkütücüydü. ''Ah, Monsieur!'' diye mırıldandı. ''Ah, Monsieur!'' Tek söyleyebildiği buydu.
''Yanıt vermiyorsunuz madam.'' diye haykırdı korkunç sorgulayıcı. Ardından öfkesinden daha ürkütücü bir gülümsemeyle devam etti. ''Ama inkar da etmiyorsunuz.'' Madame de Villefort hafifçe sarsıldı. ''Ve inkar da edemeyeceksiniz.'' diye ekledi, karısını adalet adına kavramak istercesine elini uzatarak. ''Bu farklı cinayetleri ancak size olan sevgileri gözlerini kamaştırmış kimseleri yanıltan, arsızca bir hüner sergileyerek işlediniz. Madame de Saint Méran öldüğünde evimde bir katil olduğunu anlamıştım. Baroin'in ölümünden sonra Monsieur de Vigny beni bu konuda uyardı. Tanrı beni bağışlasın. Ortada bir cinayet daha olmadığı halde yüreğimin derinliklerinden hiç durmadan artan şüphelerim bir melek üzerinde yoğunlaşmıştı. Ama Valentine'ın ölümünden sonra sadece benim için değil, başkaları için de artık şüpheye yer kalmadı. Madame, bu yüzden şimdi iki kişi tarafından bilinen ve birçok kişinin kuşku duyduğu cinayetiniz kamuya havale edilecek ve demin size söylediğim gibi sizinle bir koca değil, bir savcı konuşuyor. Genç kadın yüzünü iki eliyle sakladı. ''Ah, monsieur!'' diye geveledi. ''Yalvarırım, söylenenlere inanmayın.''
''Korkuyor musunuz?''
diye haykırdı Villefort aşağılayıcı bir ses tonuyla.
''Gerçekten de zehirle insan öldürenlerin her zaman korkak olduklarını sapladım. İki yaşlı insanın ve bir genç kızın öldüğünü gördüğünde ürkütücü bir cesaret gösteren siz, şimdi korkuyor musunuz?''
''Monsieur!''
''Dört can çekişmenin her dakikasını sayan siz, lanetli planlar yapan, mucizevi bir hüner ve özgüvenle o alçak içecekleri hazırlayan siz, şimdi korkuyor musunuz?''
diye ekledi Villefort giderek artan bir taşkınlıkla. ''Demek her şeyi en ince ayrıntılarına kadar tasarlayan siz, cinayetlerinizin açığa çıkmasının sizi nereye sürükleyebileceğini düşünmediniz.
Ah, bu mümkün değil.'' Ve alacağınız cezadan kurtulmak için kendinize daha tatlı, daha ustalıkla hazırlanmış, daha ölümcül bir zehir ayırmışsınızdır. Umarım en azından bunu yapmışsınızdır.
Ellerini burkan Madame de Villefort dizlerinin üzerine çöktü.
Anlıyorum, anlıyorum. İtiraf ediyorsunuz ama itiraf savcılara yapılır. İtiraf son anda, artık inkar edemeyecek duruma düşüldüğünde yapılır. Ama bu itiraf suçluya verilecek cezayı azaltmaz.
''Ceza mı monsieur?'' diye haykırdı Madame de Villefort. ''Bu sözcüğü ikinci kez söylüyorsunuz.''
''Elbette. Siz dört kez suç işleyip adaletten kaçacağınızı mı sanmıştınız? Bu cezayı talep edecek kişinin karısı olduğunuz için bu cezadan muaf tutulacağınızı mı sanmıştınız? Hayır madame, hayır. Giyotin kim olursa olsun zehirli öldüreni bekliyor. Hele de az önce söylediğim gibi kendine en etkili zehirden birkaç damla ayırmaya özen göstermemişse.''
Madame de Villefort vahşi bir çığlık attı ve iğrenç ve karşı konulamaz bir dehşetin ifadesi allak bullak olmuş yüz hatlarına yayılıyordu.
''Ah, giyotin sehpasından korkmayın madame,'' dedi savcı. ''Sizin onurunuzu lekelemek, kendi onurumu lekelemek anlamına geldiği için bunu istemem. Hayır, tam tersine beni iyi dinleseydiniz, giyotin sehpasında ölmeyebileceğinizi anlamış olmanız gerek.''
''Hayır, anlamadım. Siz ne demek istiyorsunuz?'' diye geveledi tamamen yıkılmış olan sefil kadın.
''Demek istediğim şu, başkentin en üst düzey savcısının karısı, yaptığı alçaklıklarla onurlu bir ismi lekelemeyecek ve aynı şekilde kocasının ve oğlunun onurunu ayaklar altına almayacaktır.''
''Hayır, ah hayır.''
''Çok güzel madam, bu sizin açınızdan çok hayırlı bir davranış olacak ve bunun için size teşekkür ediyorum.''
''Bana neden teşekkür ediyorsunuz?''
''Söylediklerinize.''
''Ben ne dedim ki? Aklımı kaçırıyorum. Artık hiçbir şey anlamıyorum. Tanrım, Tanrım!''
Ve saçları dağılmış, ağzı köpükler saçar bir halde ayağa kalktı.
''Madam, size buraya girdiğimde ilk sorduğum soruya yanıt vermediniz. Her zaman kullandığınız zehir nerede?''
Kollarını havaya kaldıran Madame de Villefort titreyen ellerini iyice kavuşturdu.
''Hayır, hayır!'' diye haykırdı. ''Hayır, bunu öğrenmek istemiyorsunuz.''
''İstemediğim tek şey giyotin sehpasında ölmeniz. Beni anlıyorsunuz öyle değil mi?''
diye yanıtladı Villefort.
''Ah, monsieur, merhamet edin.''
''İstediğim tek şey adaletin yerini bulması. Bu dünyadaki mevcudiyetimin amacı cezalandırmak madam.''
diye ekledi gözleri ateşler saçarken.
''Bir kraliçe bile olsa başka bir kadını cellada teslim ederdim. Ama size merhametli davranacağım. Size söylüyorum madam, kendinize en tatlı, en hızlı etki eden zehrinizden birkaç damla ayırdınız, değil mi?''
Ah, beni bağışlayın Mösyö, yaşamama izin verin.
Korkağın tekiymiş, dedi Wilford.
Sizin karınız olduğumu düşünün.
Siz insanları zehirleyerek öldüren bir katilsiniz.
Tanrı aşkına.
Hayır.
Bana olan aşkınız adına.
Hayır, hayır.
Çocuğumuz için, ah çocuğumuz için yaşamama izin verin.
Size hayır diyorum. Yaşamanıza izin verirsem belki onu da diğerleri gibi öldüreceksiniz.
Ben oğlumu mu öldüreceğim diye haykırdı Wilford'a doğru yönelen acımasız anne. Oğlumu, Edward'ı öldüreceğim öyle mi? Ah, ah!
Ve korkunç, şeytani, çılgınca bir kahkaha ardından da içler acısı bir hırıltıyla sözlerine son verdi. Madame de Wilford kocasının ayaklarının dibine yığıldı. Wilford ona doğru eğildi.
Madame, geri döndüğümde adalet yerini bulmamışsa sizi ihbar edeceğimi ve kendi ellerimle tutuklayacağımı aklınızdan çıkarmayın, dedi.
Soluk soluğa kalmış, yıkılmış, perişan olmuş Madame de Wilford'un bedeninde sadece korkunç bir alevin parladığı gözleri canlı görünüyordu.
''Beni duydunuz,'' dedi Wilford. ''Şimdi bir katilin ölüm cezasını talep edeceğim dosyayı hazırlamaya gidiyorum. Hala hayattaysanız bu geceyi Sosyerceri hapishanesinde geçireceksiniz.''
İç çeken Madame de Wilford'un sinirleri boşaldı. Tükenmiş bir halde halının üzerine yığıldı. Yüzünde bir acıma duygusu beliren kraliyet savcısı, karısına biraz daha yumuşak bir ifadeyle baktı ve ona doğru hafifçe eğilerek
''Elveda madam''
dedi alçak sesle.
Elveda.
Madame de Wilford ölümcül bir darbe gibi üzerine inen bu elveda sözünün etkisiyle bayıldı. Gülümseyerek dışarı çıkan kraliyet savcısı kapıyı iki kere kilitledi.